Efendim, laf adamın çok uzun bir aradan sonraki yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sanırım öncelikle ufak bir açıklama yapmamız gerekiyor. Yaklaşık bir aydır uzak kaldık dinleyenlerimizden. Bunun sebebi benim yoğun dil programı, malum Türkiye'de akademisyen olmak ve Kaan'ın
Yok canım, benim
tükenmişliği.
tükenmişliğim değil ya. Benim tükenmişliğimden ziyade bir Mardin'e gittim geldim, bir Urfa'ya gittim geldim, bir Güney Doğu Anadolu Doğu turu yaptım.
Oğlum,
Fakat oradan
tükenmişlik.
döndükten sonra, aynen oradan döndükten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı.
Yani tükenmişlik deyince daha bir havalı oluyor ya, o yüzden.
Ha doğru, şey bu neydi? Meryem değil ya. Meryem miydi? Meryem
Meryem
Uzerli miydi?
Uzerli, Hürrem.
Ha, Hürrem tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı falan, böyle haberler çıkmıştı bir ara.
Evet.
Ben de onun gibi takılıyorum Foça'da.
Evet, enteresan bir o hastalık gerçekten. Biliyorsun, bir ara ben de girdim ona.
Nedense bilmiyorum, sen tam girememişsindir. Genelde zenginlerin hastalığı olur bilirsin ama. Yani tükenmişlik sendromuna
Benim içim
ben fakir
yanıyordu.
insanların yakalandığını ben görmedim. Aynen bizim gibi insanların genelde içi yanar. İşte ne bileyim, canı sıkkındır, parası yoktur
Şurama
falan ya.
bir öküz oturdu.
Hani tükenemiyoruz yani, hani çünkü zaten hani tükenmek için ilk başta hani bir şeyler olması lazım yani.
Bu arada çok film izledik, çok dizi izledik. Sen çok gezdin.
Ben güzel gezdim.
Evet, ben o zaman bir iki tavsiye vereyim. İzlenmesi yani naçizane. Tabii bunu Mubi'de bulabilirler. Çatlak filmini izledim. Bunu önerebilirim. Önce neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum şu an ama öneresim geldi. Ondan
Neden
sonra
biraz format dışına çıktın galiba Can Bey?
evet,
Kendine gel lütfen.
ya öyle de şimdi izledim filmi. Güzel filmdi, o yüzden öneriyorum. Bir de Succession'a başladım. Kaan'cığım, çok güzel diziymiş gerçekten. Bilmiyorum sen seyrediyor musun ama.
Yok, seyretmedim daha. Ben bu ara pek dizi veya film pek seyredemiyorum. Yani neden seyredemediğimi de bilmiyorum yani. Pek
Çünkü şey
izleyesim
yapamıyorsun.
gelmiyor.
Ben kafayı boşaltmak için seyrediyorum ama senin kafa
Ben de
o.
kafa zaten dolu da, ben de o kafa boşaltma eylemini Elden Ring diye bir yeni dönemde çıkan dünya aşırı zor bir oyun var yani. Mesela sürekli ölüyorsun oyunda. Anlatabiliyor muyum? Hani ölmeden bitirmeye çalışıyorsun. Çok zor bir oyun. Mesela onunla sinir krizi geçirerek o stresi, o şeyi o şekilde atıyorum büyük ihtimalle.
Düşün yani, bak, ben Civilization bile oynayamıyorum uzun zamandır.
Evet ya, bir ara Civ oynuyorduk.
Uzun zamandır onu da oynayamıyorum. Düzeleceğiz inşallah. 10 Nisan'da
Düzelir.
10 Nisan'da YDS var. YDS'den sonra rahatım. 11 Nisan günü istediğini yapabilirim seninle. Ama 10 Nisan'a kadar bu
İşte
kardeşin
benim de o zaman sezonu başlıyor.
zaten sezonda genelde
Yavaş.
beraber olduğumuz için çok fazla
Aynen.
bir şey olmuyor. Neyse, bu özel muhabbeti geçelim.
Aynen. Uzun zamandan beri konuşmadığımız için.
Evet, bu
Tam
özel
olarak.
bu süreçte bize çok fazla ses etmeyen sevgili Müjdat'a da teşekkür ederim. O zaten sorunlardan haberdardı, biliyordu. O yüzden teşekkür ederiz ona. Bundan sonra biraz daha düzenli olmaya çalışacağız diyelim. Ve zaten sen şifreyi verdin. Biz çok dinlerle alakalı program yaptık. Çok bu konuda konuştuk. Ama ilk defa böyle bir spesifik bir alana gireceğiz. Hani spesifik bir konuda konuşacağız. Sen gittin, gördün.
Ben Bahır'a gittim.
Bizim de çok gitmek istediğimiz bir yerde. Önce sen gittin. Umarım ileride zaten beraber de gideriz. Bizim seninle seyahat planlarımız, biliyorsun, buradan Mars'a kadar uzanıyor.
Aynen öyle.
O yüzden
Ben gittim, önden bir kolaçan ettim de yani ne kadar kaldım? 6 veya 7 gün falan kalabildim de, o bölgeyi dolaşmak için tam olarak verim alabilmek için çok az bir süre o. Hani daha sonra gidip böyle bir ay orada ev kiralayıp, böyle hani bir konak kiralayıp komple dolaşmak anca yeterli olur. O bölgedeki hani bizim ilgi alanımız olduğu için din yani, o şekilde daha böyle verimli bir şey yapmış oluruz, bir gezi olabilir. Yoksa işte 3 gün, 4 gün, 5 gün, bir hafta pek yeterli bir süre değil orayı dolaşmak için. Ki sadece Göbekli Tepe'ye yani hani bir gün ayrılması gerekiyor. Yani küçük bir alan gibi gözüküyor ama hani işte nerede ne var, ne nasıl, niye yapmışlar, ne bileyim, etrafındaki alana gidiyorsun, çok enteresan bir yapı mesela. Hani nasıl gidildiğini anlatayım mı Can? Girişe buradan başlayalım, geri kalanını geçersin
Girişe
zaten.
oradan başlayalım. Bugün senin de söylediğin gibi zaten Göbekli Tepe ve en eski kültleri konuşacağız. Evet, nasıl gidiyor Göbekli Tepe'ye sevgili Kaan'cığım?
Göbekli Tepe bir hiçliğin ortasında Can'cığım.
Töpe mi
Yani
peki? Töpe mi
tepe.
peki? Eyvallah.
Göbekli Tepe
Eyvallah.
yabancıların dilinde bir hiçliğin ortasında. İlk başta onu söyleyebilirim. Yani bayağı Urfa'dan da Mardin'den de hani bu yakın olan yerlerden, yani Urfa'ya 22 kilometre falan ve bir bozkırın ortasına gidiyorsunuz buraya çıkabilmek için. Şeye giriyorsun. Ne denir ona? Alana giriyorsun. Müzenin olduğu kısma geliyorsun ve oradan servisler kalkıyor. Servislerle yukarıya doğru çıkıyorsun de bir tepenin şeyine çıkıyorsun. Yani bir tepenin üstünde inşa edilmiş bir yer orası. Yani hem korunaklı, hem çıkması zor, hem de belki hani bu dinde hani biraz eziyet çekmedir, bilmem nedir falan gibisinden şeyler var ya, hani bir de yukarıda olma falan gibisinden. Bunların hepsini burada görebiliyoruz. Çok korunaklı bir yer mesela. İlk olarak bunu söyleyerek başlayabiliriz.
Tabii burada ekstra bir bilgi de vermek gerekirse, bütün eski kültlerde, bütün arkaik inançlarda yükselme mitleri bir yükseklikle
Evet.
simgelenir. Yani işte bu Roma'nın Panteonu, Atina'nın Panteonunda da görülebilir.
Tam Olimpos tepesindedirler
Tabii
yani.
tabii. Yok,
Neyin
Panteon,
zaten?
hayır, Atina'daki Partenon Tapınağı var ya, orada
Ha
da
evet.
Görülebilir. Ondan sonra bizim Afrodizyas yine öyledir. İşte mesela Efes'teki Hadrianus tapınağı yine yukarıdadır. Hani bunlar bir
Konum
inanışın
olarak da
tabii
yukarıda.
tabii konum olarak da yukarıda. Çünkü eski arkaik inançların genel yapısı göğe varmakla ilintili olduğu için genelde bu tarz yapıların tepelerde olduğunu biliyoruz. Bir de ayrıca şunu da söylemek lazım. Sen zaten ilerleyen dakikalarda bunu anlatırsın. Ama bunu anlatmadan önce ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Zaten orası bulunana kadar, biraz sonra oraya da geleceğiz. Oraya bulunana kadar zaten orası yerel halkın çıkıp yine dua
Tabii.
ettiği, işte çaput falan bağladığı bir yer. Yani
Çapı
aslında
bağladığı bir yer. Yani daha doğrusu şöyle ekleyebilirim bu senin dediğin şeye. Burası aslında kadınların daha çok çocuğu olmayan kadınların gidip çocuğu olması için adak adadığı, işte kurban kestiği, çaput bağladığı bir yer. Hatta bu Göbekli Tepe'nin yani kazı çalışmaları başlamadan önce iki tane eser bulunuyor. Bir tanesi insan şeklinde bir erkek figürü, diğeri ise doğum yapan bir kadın.
evet.
Yani burada aslında buradaki bu bölgedeki bu inanışın, bu işte nasıl diyeyim sana, bu mitin çok daha eskiden günümüze taşındığını görüyoruz. Girişinde bir tane ağaç var. Bu bir zeytin ağacıdır yanlış hatırlamıyorsam, veya farklı bir ağaçtı da uzun süre yaşayan bir ağaç. İnsanların buraya gelip dediğin gibi çaput bağlaması veya farklı adaklar, mesela çobanlar eskiden gidip şey yapıyorlarmış, atıyorum çoban dediğim yani hayvan sahipleri, diyorum adamın 200 tane hayvanı var, oraya gidip bir tane adak adayıp işte bir tane kurban kesip şey olmasını engellemek için orada dua ediyorlar. Yani işte hayvanlara hastalık bulaşmasın veya bir hırsız tarafından işte çalınmasınlar diye. Fakat ilk dediğim şeye dönecek olursam, çocuğu olmayan kadınların çaput bağladığı bir yer ve ilk bulunan tablet, iki tabletten de, yani buranın çıkartılmasına ön ayak olan iki tabletten biri doğum yapmakta olan bir kadının resmi, ki sadece bu kadın sembolünü de sadece burada görüyoruz Cancım.
Evet.
Sana da çok garip. Yani başka herhangi bir şekilde kadın sembolü göremiyoruz Göbekli Tepe'de. Şu anki kazılarda farklı yerler de açılıyor farklı. Yani şöyle diyorlar zaten, hani bu Göbekli Tepe dediğimiz alan, hani sadece daha bu arkeolojik alanın %10'unu biz çıkardık. Fakat bu %10'luk çıkartılan kesimde kadına ait tek bir şey var. Geri kalan hepsi ya erkek figürleri ya da hayvan figürleri.
Aynen öyle. Şimdi senin bıraktığın yerden şöyle aslında devam etmem gerekiyor. Sen güzel bir coğrafi bilgi verdin bize orada ufak tefek şeyler filan. Şimdi aslında biraz filmi geri sarmamız gerekiyor. Bu inançların nasıl ortaya çıktığıyla alakalı tabii çeşitli teoriler var. Bunlardan birincisi yerleşik hayata geçmemizle beraber bizim farkında mısın bu arada? Biz bu yerleşik hayata geçmekten kurtulamadık. Biz en iyisi bugün bu yerleşiklikle alakalı bir şey de yapalım.
Ya bu zaten ama şöyle zaten Cancığım, yani araştırmalar şunu da söylüyor. Şimdi biz diyoruz yani neolitik çağda işte insanlar avcı toplayıcı veya o şekilde adlandırıyoruz ya, zaten bu Göbekli Tepe bu kadar hani ünlü olmasının veya bu kadar çok bilinmesinin sebebi veya bu kadar önemli bir yer olmasının sebebi aslında burada dünya tarihindeki bilinen en eski yerleşim bölgesi şu an aslında.
Aynen
Hani
öyle.
sadece bir buraya, hani biz tapınak da diyoruz buna ama bunun tapınak olup olmadığı veya bizim dinli inanç, yani iyi bir inanç sistemine sahip olup olmadıklarını biz bilmiyoruz şu an mesela. Hani biz buraya evet bir tapınak olarak adlandırıyoruz ama bu bir inanç sistemi mi yoksa bunu farklı bir şekilde bir incelemeliyiz. Daha bunu bilmiyoruz. Bunu daha ilerleyen dönemde belki öğreneceğiz fakat bunu şu an söyleyemiyoruz.
Aynen öyle. Şimdi bizim Göbekli Tepe bulunana kadar ki bütün elimizdeki düşündüğümüz şey işte şehirlerin, köylerin ortaya çıkmasıyla beraber insanlığın artık avcı toplayıcılıktan vazgeçip inançlarını sistematize ettiği yönündeydi. Hatta bunu da işte 5000 yıla tarihli o Stonehenge, İngiltere'deki Stonehenge bunun simgesiydi. Ama Göbekli Tepe'nin bulunması burada tabii bir parantez açalım. Klaus Schmidt'e teşekkür ederim. Toprağı bol olsun.
Mekanı cennet olsun.
Mekanı cennet olsun. Toprağı bol olsun. Büyük bilim insanı Klaus Schmidt. Göbekli Tepe'yi o tespit edip kazılarını yürütüyor. Biliyorsun Urfalı'dan daha Urfalı'dır Klaus Schmidt.
Tabii Klaus Schmidt
Artık
zaten bu Urfa tarafından bu işte bölge sahibi veya o bölge arazisinin sahibi işte şey, bu bir heykel bulup Urfa Müzesi'ne götürüyor ve Urfa Müzesi'nde hani bunu gördükten sonra adam gece rüyalarında falan giriyor böyle yani. O şekilde anlatıyorlar
aynen.
yani.
Aynen
Bunu
öyle.
da hani
Şimdi
ve hani aslında Cancığım şöyle de bir olay var. Bu Klaus Schmidt 90-90'lı yıllardan önce 60'lı yıllarda da bununla alakalı bir çalışma var. Ama ve lakin bu
evet.
çalışmada oranın böyle bir yapı olmadı. Yani bir yapı olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat Neolitik çağa ait orada bulunan eserlerin, orada bulunan eserlerle alakalı veya bulunabilecek eserlerle alakalı o bir Chicago Üniversitesi'nden bir adam ve Türkiye'den olan bir arkeolog tarafından yazılmış çalışmalar da var. Ve sadece Klaus Schmidt'ten önceye de giden bir tarih var. Fakat Göbekli Tepe gibi önemli bir yer olup hani olduğunu bilmeden, hani veya böyle bir fikirleri olmadan
Evet.
diyorlar ki burası önemli bir alan olabilir diyorlar mesela.
Şimdi
Ama dediğin gibi Klaus Schmidt çıkıyor yani ortaya ondan sonra da.
dolayısıyla Göbekli Tepe'nin bulunması dinler tarihini ve insanlık tarihini aslında yeniden yazmamıza bizi yönlendirdi. Çünkü avcı toplayıcıyken aynı zamanda sistematik bir inanca sahip olmak ve buralarda belli ki çok sayıda ayin gerçekleştirilmiş, kurban gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla bunu bilmek şu soruyu beraberinde getirdi. En azından benim gibi işin daha hani bu
Mutfağımda.
mutfağında olan insanlar için şu soruyu sormamızı beraberinde getirdi. Biz dini ne zaman sistematikleştirdik? Avcı toplayıcıyken mi yoksa yerleşikliğe geçtikten sonra mı? Gibi bir soruyla başa çıkmak zorunda kaldık. Ve Göbekli Tepe buna bir cevap verdi. Dedi ki hayır şey yapmadan önce yani yerleşikliğe köyler oluşturulmadan önce evet burada belli bir kült alanı vardı.
Ve
Peki.
aslında buradaki kült alanının etrafında yerleşim bölgesi de olabileceğinden bahsediliyor.
Tabii ki de. O zaman bu
Yani.
sefer yerleşikliği de çekmemiz lazım. Çünkü yerleşiklik
Aynen.
biliyorsun 9000 işte yine tarımın bulunması yine Diyarbakır, Nevali, Çori'de ilk defa orada tarım yapıldığını biliyoruz. Çünkü en eski buğday kalıntıları elimizde 9000 yıllık dolayısıyla 9000 yıla tarihliyoruz. Fakat yapılacak olan yeni kazılar neticesinde orada herhangi bir yerleşiklik bulunduğuna rastlanırsa yerleşikliği de yine 12 bin yıla tarihlemek zorunda kalacağız. Yani dolayısıyla Göbekli Tepe işte ne gibi diyebiliriz? Yani İsa'nın doğuşu gibi bir milat aslında.
Tabii yani arada şimdi 9000 sene ile 12000 sene arasında yani 3
Ciddi
sene
bir
3000 sene fark var. İsa'nın doğumundan yani sadece 2022 yıl geçti. Hani
aynen öyle hani bu çok
ve
ciddi bir
dünya tarihindeki mesela teknolojik atılımlar son işte 60 senede yapıldı, 70 senede yapıldı. Yani
aynen öyle. Yani dolayısıyla bize çok çok farklı pencereler açabilir. Çok çok farklı şeyler sunabilir. Ki zaten şu anda Türkiye'nin elinde bulunan en önemli yani hatta dünyada şu anda dünyada bulunan bütün arkeolojik buluntular içerisinde en önemlisi olarak bütün bilim dünyası gösteriyor zaten. Yani evet bu en önemlisi. Hani bundan önemli bir şu ana kadar bir arkeolojik hani işte Mısır'da Tutankamon'un mezarının bulunması ya da ne bileyim işte Krallar Vadisi'nin ortaya çıkarılması falandı. Hani bunlar bu Truva'nın ortaya çıkarılması falandı bunlar bulunana kadar fakat
İsa'nın mezarını falan bulursak onun önüne geçecek yani.
aynen İsa'nın mezarı falan ancak Göbekli Tepe'yi
Sonrasında geçilebilir.
tahtından indirebilir.
Tahtından edebilir yani.
Hatta işte mesela şeyin de Stone Age'in de gözdelikten düşmesi biraz o İngilizlerin en eski biziz imajına da zarar verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi işin tabii bunlar biraz roman kısmı, bunlar biraz hikaye kısmı. Şimdi biraz daha artık metodolojik konuşabiliriz. Şimdi dört tane yapıdan söz ediyoruz. Bir tepe üzerinde kurulmuş, yuvarlaklar, taşlarla çevrilmiş yuvarlaklardan oluşan dört tane yapı.
B, C, D kapısı.
A, B, C, D yapılarından bahsediyoruz. Yapılan şeylerde, araştırmalarda üç tane tabakadan üç tane tabakadan bahsediyor. Yani A tabakası, B tabakası ve C tabakası. Şimdi arkeolojik durumlarda tabii ben o kadar çok hani arkeoloji tabii ki de burada ahkam kesecek değilim. Ama mesela bizim Truva dediğimiz kent 6. katmanda. Düşün yani Truva üzerine 6 kere şey yapılmış. Yerleşim yeri kurulmuş. Bu yapılar da böyle. Bunun en eskisi 12 bin yıl.
Şu an bildiğimiz eskisi
Tabii
12.
şu an bildiğimiz 12 bin yıl. Dolayısıyla aslında iş çok daha başka yerlere gelebilir. Tabii bu
Tabii şu şekilde sana bir destek çıkmak istiyorum Can'cığım, daha doğrusu katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi biz inancı sistematize ederken bu her zaman konuştuğumuz ve hani Göbekli Tepe ile alakalı bilgisi olan insanların hani bildiği çok net bir gerçek var. Bu da burada kullanılan hayvan sembolü. İşte bu tilkinin, yaban domuzunun, yılanın, boğanın, koç, turna, işte aslan vardı, örümcek vardı. Yani orada hepsini böyle tek tek çekebildiğim kadar fotoğrafını çekmiştim ben de. Oradan aklımda kaldı. Şimdi belirli bir mit
tabii.
oluşması için belirli bir işte bazı şeylere anlamlar yüklenebilmesi için bunun bir öncesi de olması gerekiyor. Yani bir 10 senede
Tabii
bu
ki.
toplumda, bu bölgede yaşayan insan işte boğayı kullanmaz veya yılanı kullanmaz veya yaban domuzunu kullanmaz. Bu da zaten bir tarihsel sürecin sonundan geçtikten sonra insanlar bunu bir ritüel halinde veya burada yapılan dini tapınma eylemlerinde bunları kullanmaya karar veriyorlar. Yani baktığımız zaman biz buna 12 bin sene diyoruz. Fakat bu mitin gelişmesi için de öncesinde olması gereken bir süre de var aslında. Hani neyin temsil ettiğini, işte yılan koruyucu, işte koç bütün kötülüklerin anası, işte yaban domuzu bilmem ne, hani birçok şey var, hayvan sembolü var ve bunların hepsine anlam yüklenmesi gerekiyor. Ve bu anlam yüklenme süreci aslında hani İşte yapım sürecinde ortaya çıkacak bir şey değil. Bunun öncesinde olması lazım mantıken baktığımız zaman.
Aynen tabii ki de öyle. Şimdi biz ilk inancı hatırlarsan nereden başlatmıştık? Yani en azından bunlar bir inanç olabilir. Hani en azından bir kutsama olabilir diye düşündüğümüz bunlar tabii ki de mağara resimleriydi. Hani işte Şove Mağarası, Fransa'daki Şove Mağarası bunun en güzel örneklerini simgeliyor. Yine İspanya'daki Altamira Mağarası, bizdeki işte Antalya'daki, İstanbul'daki Kemerburgaz Mağarası. Bunlar çok önemli yapılar. En azından erken dönem kutsamaları göstermesi açısından çok önemli bir çok önemli yapılar. Çok önemli, daha doğrusu işaretler. Fakat Göbekli Tepe'de artık işin resimlerden, yani çizmekten çıkıp şimdi o yapılar böyle taşlardan oluşturulmuş yuvarlaklar, ama o taşlar hepsi birer insanı temsil ediyor. Yani hepsi aslında ondan insan.
Tabii
Dolayısıyla
T
işte
şeklinde olan
aynen.
bu şeyler, sütunlar, işte üst taraf, yani T'nin o üst tarafındaki şey insanın başını, alt tarafındaki işte taş ise insanın gövdesini betimliyor aslında.
Aynen öyle. Şimdi burada bir esas şu, burada şöyle bir soru var. Bu insanlar, yani çizilmiş bu insanlar, daha doğrusu yontulmuş bu insanlar, tanrılar mı? Yani çok tanrılı bir şeyden mi bahsediyoruz? Yoksa orada ritüel gerçekleştirmeye gelen insanları mı temsil ediyor?
Bak şöyle bir şey söylemek istiyorum ben bu konuda soruyla alakalı. Yaklaşık olarak 12 tane olması lazım onlardan. 12. Şimdi dinler tarihine baktığımız zaman Can senin benden daha iyi bildiğin üzere
Estağfurullah.
12 imam, işte 12 hava, 12 aziz, işte 12 burç, 12 şey, ay, 12 Olimpos tanrısı,
12
12'li
saat.
hayvan takvimi. İşte 12 ya şeyi gördüm mesela ben Göbekli Tepe'ye baktığım zaman yani bu 12 sayısının tabii ki de önemli olduğunu biliyoruz ama mesela Musa bile sopasını yere vurduğu zaman hani 12 tane şey fışkırıyor ne denir ona pınar fışkırıyor yani hani 12'nin öneminin yani 12 sayısının önemini ilk örneğini burada görüyoruz aslında.
Evet,
Ondan
3,
sonraki
3, 7,
ulaşacak 12
12, 40.
tabii yani özellikle 12 yani baktığımız zaman işte Çin takvimi, işte İsa'nın havarisleri, işte burç yani burçlar bile hani biliyorsun yeni modern dünyanın hani yeni inanç anlayışlarından bir tanesi de burçlardır mesela. Yani 12 sayısının ilk örneğini burada görüyoruz aslında biz.
Tabii ki de öyle. Ama bunun
12 var.
aynen öyle. Şimdi bununla alakalı çeşitli, yani bir ton teori var. Ama tabii ben burada şimdi bunların hepsini tabii ki de anlatmaya vaktim yetmez. Ama bence bunların en, hani böyle ne bileyim, benim kafama yatanı diyeyim şu: Güneş'in güneş saati olarak kullanıldığında 12 tane şeye değmesi. Yani gün 24 saat. Şimdi biz günün 24 saat olduğunu ya da ne bileyim, günü kullanmayı, zamanı kullanmayı öğrendiğimiz ilk andan itibaren 12 kere güneşin yer değiştirdiğini ve orada 12 farklı gölgenin oluştuğunu biliyoruz.
Fakat
Dolayısıyla
asıl sorun buradaki biz Göbekli Tepe inşa edilirken bunu biliyorlar mıydı mesela?
bunu biliyorlar mıydı? Evet, işte hani onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Biz bunu çok sonra anladık. Ama orada 12 neden var? Onu bilmiyoruz. Ya da ne bileyim işte başka bir teoriye göre insanlar kafasını yukarıya kaldırdığı zaman 12 tane büyük cismi görüyorlar. Gözle görülebilir. Dolayısıyla diyorlar ki işte demek ki 12 tane tanrımız var. Hani gibi gibi böyle bir sürü teori var. Yani açıklamakla bitmiyor işte. Üç mesela, üç de aynı şekilde. Baba, Oğul, Kutsal Ruh. Değil mi? Hristiyan testisi.
Evet,
Ne
üç
bileyim,
kelime.
ha, işte bizim Alevi inancında üçler, yediler, on ikiler, kırklar. İşte ondan sonra üç, işte Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil'le dört, yedi yapar bu şeyde, Hristiyanlıkta. Yine aynı şekilde bizim Alevi inancında da yediler olarak Hazreti Muhammed, ahali halkı, ehli beyt dediğimiz. Sonra işte 12'ler, 12 imam. Bu Alevilikte 12 imam oluyor. Daha çok bunları spiritüel inançlarda görüyoruz kancım. Yani bunları daha çok mistik yönü kuvvette, daha ana akım inançlardan azade olmuş ve daha nasıl diyeyim, iktidai inançlarda görüyoruz. Şimdi iktidai dediğim zaman yanlış anlaşılacak. Hani daha nasıl diyeyim böyle daha tasavvufi inançlarda görüyoruz biz bunu. Şimdi tasavvuf da aslında bir anakronizm oluyor bu cihette konuştuğumuz zaman ama en azından burada konuyu şöyle toparlayabiliriz. Yani daha ortada ana akım herhangi bir inanç yok ki onun şey olsun bir de heretikleri olsun. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Özellikle pagan inançlarda biz bunu çok daha net görürüz. Belli bir külte belli bir yani bazı yerler belli kültlere ayrıcalık verir. İşte mesela Efes'te Artemis kültü ya da ne bileyim Manisa taraflarında işte daha böyle Eleusis taraflarında işte Dionysos kültü gibi kültler işte İç Anadolu bölgesinde Kibele kültü ya da işte şeyde Mısır'da Osiris kültü gibi. Yani bu Isis Osiris kültü gibi. Yani bu sayıları çoğaltabiliriz. Dolayısıyla belli bir külte belli bir ayrıcalık verildiğini görüyoruz. Yani bu kültler daha çok korunup bunların o ruhani yönleri daha çok ortaya çıkarılıyor. Yani diyebiliriz ki aslında Göbekli Tepe bu manada bize şunu gösteriyor. Şimdi burada bir panteon olduğunu biliyoruz biz. Değil mi? Burası bir şey alanı, kült alanı. Yani burada bir panteon var. O 12 tane yerleştirilmiş taş, insan şeklindeki taşlar. İster 12 tane tanrısı varsa 12 tane tanrı diyebilirsiniz. İsterseniz 12 tane insan diyebilirsiniz. İşte ne bileyim bir meclis ifade ediyor olabilir. Ya da ne bileyim belki de o insanların yaptığı töreni daha heykellerle sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Ama ne olursa olsun orada şu var. Bir panteon var. Yılın belirli zamanları insanlar oraya gelmişler. Ritüeller düzenlenmiş, kurbanlar kesilmiş, kanlar akıtılmış, eğlenceler yapılmış belki biralar içilmiş. Şimdi biralar içilmiş deyince bira ne alaka diyebilirler ama en eski bira kalıntılarına doğru da ulaştık. Yani demek ki orada bira üretilip içilmiş. Ve hani bu bir kurban olarak sunulmuş ya da artık her neyse. Ama bunlar var. Dolayısıyla burası aslında inançların hangi noktadan türediğine dair çok güzel bir kanıt. Örneğin yine senin sözlerine atıfta bulunarak söylüyorum. Saydığımız hayvanlar. Tekrar sayar mısın hayvanları?
Ne vardı? Şimdi bir defa en çok şey yapılan yılan. Yani en
Evet.
çok gördüğümüz şey yılan.
Hı.
Ondan sonra tilkiyi görüyoruz.
Evet.
Yaban
Evet.
domuzu var. Koç vardı.
Evet.
Turna de böyle okuduğumuz zaman ejderha diye yazmışlar onu da. Adam anlatırken ejderha diye söyledi bize de. Hani o bir ejderha değil de daha kertenkelemsi, böyle sürüngenimsi bir yaratıktı yani. Timsah falan diyen oldu yanımızda. Şimdi o bölgede timsahın pek hani sanmıyorum o bölgede hani
Yani
Urfa'nın bozkırı
belki
olduğunu
bizim
da hani
Anadolu'da Sülümancık diye tabir edilen.
aynen mesela benim ilk aklıma gelen şey Sülümancık, Süleymancık. Mesela yani o bir kertenkele çeşidi. Örümcek bir de aslan görüyoruz. Yani
Evet.
benim gördüklerim bunlar. Yani daha farklı tabii ki de bir olabilir yani hani akbaba da görüyoruz mesela akbaba sembolünü çoğu zaman insanlar şey yapmıyor benim mesela orada gördüğüm akbaba sembolünde bir aslında şeyi ölü gömme ritüeli bahsediyor
Yani
bir ölü
çok
gömme ritüelini de mesela şey yapmışlar kazımışlar yani o da nasıl işte insan başının akbabanın kanatları arasından güneşe doğru gömülmesini anlatıyor yani baktığımız zaman buradaki inançta şimdi biz sen de daha önceki programlarda da konuşmuştuk bunu yani hani burada bir yine güneş temasını görüyoruz yani ölen kişinin güneşe doğru gittiğini görüyoruz burada ve akbaba kanatlarının üzerinden yani akbaba işte ölen kişiyi güneşe taşıyor.
zaten
Yani bunu da görüyoruz.
akbaba zaten biliyorsun leş yiyicidir. Dolayısıyla birçok toplumda zaten ölümü sembolize eder. Yani Güney Amerika toplumlarına baktığın zaman İnkalara, Azteklere falan baktığın zaman zaten çoğu yani ölümü simgeler zaten akbaba. Mısır'da simgelemez. Mısır'da çakal simgeler mesela. Tanrı Anubis biliyorsun çakal başladı. Çünkü Mısır'da akbaba yaşamıyor.
Evet.
Bilmiyorlar. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi hayvanların hepsini tek tek ele almayacağım. Ama bu saydığın hayvanların hepsi, burada iki tanesini ayıracağım sadece. Bu saydığım hayvanların hepsi en eski kalıntıları Göbekli Tepe'de olmak üzere Anadolu'da ve diğer birçok kültürde en eski zamandan beri tapınılan varlıklar. Şimdi Eliade'nin teorisine göre dinleri şey yapan, temelleyen üç farklı eski inanış var. Animizm, yani ruha taparlık. Her canlının ya da her işte nesnenin ruhu olduğuna inanıp bu ruhlardan medet ummak diye basitçe
Putperest.
anlatabiliriz. Anlatabiliriz. Yani putperestlik tam olarak putperestlik karşılamıyor.
Değil
Daha
yani.
heykel yok. Ondan sonra ikincisi naturizm, doğaya tapma. İşte burada ağaç, böcek, ne bileyim deniz falan filan gibi giriyor. Sonuncusu da totemizm. Yani herhangi bir maddeden oyulan bir şekle tapınımcılık. Şimdi biz bu totemizmi daha çok biliyorsun Amerika işte Kızılderililerde falan görsek de aslında Asya'da çokça gördüğümüz bir şey bu. Şimdi dolayısıyla burada da bunun en eski örneklerini görmek bizi çok heyecanlandırıyor. Tabii ki şimdi burada iki hayvan hatta üç hayvanı ayırmamız gerekiyor. Birincisi aslan. Kolaydan zora doğru gideceğim çünkü. Şimdi aslan
Aslında
dediğimiz
bu ayrım sürecine girmeden önce şunu söylemek istiyorum ben de.
lütfen.
Aslında bu baktığımız hayvanlara, yani burada resmedilen hayvanlara baktığımız zaman genellikle vahşi, güçlü ve karşısındaki insanı öldürebilecek olan yaratıklardan bahsediyoruz burada. İşte aslan,
Tabii ki de.
örümcek, tilki, yılan, yani
Zaten koltuğuna
boğa.
inanırsın.
Evet, yani bunların hepsi vahşi hayvanlar ve hani öncesinde şunu da söylemiştik. Mesela kadın figürleri yok, erkek figürleri var. Erkek figürlerinin yanında vahşi hayvanlar var. Yani daha erkek bir toplum görebiliyor musun? Ataerkil bir toplum görebiliyor musun? Aslında geçmiş dönemlere baktığımızda hani illaki ataerkil ve anaerkil olmak üzere hani ayrılan toplumlar var da bu bölgedeki topluma baktığımız zaman daha ataerkil bir toplum görüyoruz.
Tabii ki de öyle. Tabii ki de öyle. Ama baktığın zaman mesela doğuran kadın heykelleri de bulmuş. Demek ki bana tanrıça tapınımı da
Bir
var.
tane. Bir tane.
Bir
Yani
tane
bunlar
bulunmuş olması orada aslında pek fazla bir şey değiştirmiyor. Demek ki bir ana tanrıça tapınımı var.
ya bunu
Demek ki
tanrıça tapınma olarak görmek biraz aslında hani sadece doğan bir insan hani figürü var orada. Bunu anlat
yani
yani hani bu Kibele'den önceye gitmemiz gerekiyor. Bunu bir tanrıça olarak ele almamız
tabii ki
gerekiyor
de.
veya
Biliyorsun mesela Willendorf Venüsü 8500 yıllık. Demek ki
onlar.
Willendorf Venüsü'nden de daha önce demek ki bir ana tanrıça tapınımı var. Bir diğer sembolümüz burada aslandan sonra ki en önemli biliyorsun aslan yapısı yine Hititlerin aslanlığı kapısıdır. Onlarda da orada bir güç sembolize etme durumu var. Hatta Hacı Bektaş'ın bütün çizimlerine baktığında bir aslanla geyiği yan yana görür ki ilerleyen dakikalarda buna dair efsanelerde belki konuşuruz. İkinci benim oradan ayıracağım turna. Turna kuşu. Şimdi turnanın çok enteresan bir hikayesi var. Yani bu hani neyle ilişkilendirilebilir? Ya da hani böyle bu kadar böyle şey midir? Bilemiyorum ama hani
Önemli bir kuş mudur ki de hani şey yapmışlar bunu mesela kazımışlar hani boğaya baktığın zaman anlam verebiliyorsun. İşte daha önceki programlarda da konuştuk. Yılana baktığın zaman anlam verebiliyorsun veya tilkiye baktığın zaman anlam verebiliyorsun. Ama burada mesela benim anlam vermekte zorlandığım hani turnaya mesela ben biraz zor anlam veriyorum. Bilmiyorum yani. Ben veremiyorum.
ya şimdi turna Alevi Bektaşi mitolojisinde çok önemli bir hayvan. Yani birçok ulunun turna donuna yani don şekil demek turna donuna geçtiğini ve bu donla seyahatler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bunlardan en önemlisi Hacı Bektaşi Veli. Anadolu'ya bir turna donunda geliyor. Ondan sonra tabii bunun yani birçok sebebi var. İşte turna çok güzel uçarmış diyeni var. İşte ne
Çok
bileyim
güzel bir hayvan.
ondan sonra
Güzel bir hayvan.
sadık işte sadık olduğunu ve bu yüzden sevildiğini ifade edenler var. Ondan sonra belli aralıklarla yer değiştirdiğini ve bu yer değişimlerin sadece hayatta kalmak ve hiçbir canlıya zarar vermemek üzere olduğu için önemseyenler var.
Hem denizde
Aynen hem
havada
karada, hem denizde hem havada
full paket.
oluyor. Aynen full paket oluyor olması. Bunlar çok önemli özellikler. O dönemde de yemek olarak yenildiğini de düşünebiliriz. Bu da olası ihtimallerden biri.
Fakat
Dolayısıyla
mesela o bölgenin coğrafyasına baktığımız zaman hani tabii şimdi yani aradaki 12 bin senelik bir şey var. Evet, bir fark var. Yani şu anki gördüğümüz coğrafyayla hani aynı olmayabilir ama çok da aşırı büyük farklar olacağını ben hani dünya tarihine baktığımız zaman yani dünyanın genel olarak tarihine baktığımız zaman ki işte 5 milyonluk 10 milyonluk süreçteki değişimlerinden çok da fazla değişim olmayacağını tahmin ediyorum. Yani belki ben yanılıyorum ama
Ya bir de
12 bin süreçte hani bu
Kaan'cığım şöyle bir
bölgedeki
şey var.
sonra hani
Ya Kaan'cığım şöyle bir
göç
şey
yolu
var.
üstünde midir mesela
Ya
yani
büyük ki,
hani.
tabii ki de öyledir. Bir de şöyle bir şey var. Orası Fırat ve Dicle kenarı. Fırat ve Dicle arası orası. Yani oraya muhakkak konuyor bu hayvanlar. Ya bir de şöyle söylemek lazım. Hani bunu sembollerin hiçbiri mabattan uydurulmaz.
Tabii.
Yani eğer bir şey sembol olmuşsa o muhakkak onun bir altyapısı vardır. Bir tasavvufta döngüyü ifade eden bir hayvan turna. Tasavvufta döngüyü şey yapar, ifade eder işte bu göçleriyle, hani her zaman bulunduğu yere geri dönmesiyle, her zaman başlangıç noktasına geri dönmesiyle bir döngüyü ifade eder. Dolayısıyla Alevi Bektaşi mitolojisi için çok önemli bir hayvandır. İşte Alevi ve Bektaşi mitolojisinden bahsediyorsak, ki buraya biliyorsun dünyanın bütün inançları hemen hemen bu bölgeden çıkmıştır.
İnancın merkezidir yani hani.
Evet, inancın merkezidir. Dolayısıyla tabii tek tanrılı dinler demek lazım. Herkesin kendi mitolojisi var tabii ki de. Bütün tek tanrılı
İnancın
inançları,
temeli burada ama yani
evet,
hani en
inançların temeli buradadır.
karar bu. Yani en basitinden
Dolayısıyla
örneğine
turnanın
baktığımızda.
da işte turnanın da o Alevi Bektaşi mitolojisine kadar kendini koruması aslında pek fazla yadırganmaması lazım. Ve son hayvanımız ve son elementimiz tahta diyesim geldi. Ve hani son sembolümüz boğa. Biz boğayı çok uzun konuşmuştuk seninle. Ama tekrar etmek gerekirse boğa Arapçadaki B harfine kaynaklık etmiştir. Yani Elif B, T diye gider ya, o B harfi aslında boğadır. Bu da şöyle işte, B dediğimiz harf bir çanak, altında bir nokta. Şimdi Hazreti Ali'nin ifadesiyle diyor ki işte Kur'an'ın sırrı diyorlar. İşte Kur'an'ın kendisi falan filan. Hazreti Ali diyor ki ne sırrı ne de ne şey işte. Ben diyor Besmele'nin B'siyim. Hani benim bildiğim bu. Hani bu çok şey bir ifade. Çünkü Kur'an Besmele ile açılıyor ya. Hani bu çok ağır bir ifade. Yani üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken ve hani bir aslında ne kadar büyük bir sembolizmin içerisinde olduğumuzu göstermesi açısından çok önemli bir durum. Yani ben Besmele'nin B'siyim. Oh, yani çok, çok büyük bir laf bu. Ondan sonra işte tabii bu bir yani yakın zaman örneği, fakat geçmişe gittiğimizde işte Hititler'de boğanın kutsal olduğunu ve işte Alacahöyük'te her yerde şey olduğunu işte söylemiştik zaten daha önce.
Yani çok daha eskiye gittiğimizde baktığımız zaman da bu az önce verdiğim mağara resimlerinin yani hani birinci motiflerinden biri de aslında boğa. Yani
Tabii ki
boğa
de. Tabii ki
motifleri.
de. Çünkü daha önce söylemiştik, etinden, sütünden, ondan sonra derisinden, kemiğinden, yani her şeyinden yararlanıyor bu hayvanın. Hem korkutucu hem de seni besleyen bir hayvan. Dolayısıyla bir ulu olması çok normal. Ve
Şimdi
hani
az önceki senin dediğinden varsayarak şöyle gideceğim.
evet.
Şimdi biz boğanın önemini zaten seninle konuştuk veya diğer hayvanları da konuştuk. Fakat Göbekli Tepe'deki bulunan kalıntılarda yılanla tilkinin aslında öne çıktığını görüyoruz biz. Yani hani bu ikisinin en fazla kullanılan sembol olduğunu görüyoruz. Hani bir yılan, iki tilki. Şimdi yılan, tamam, hani yılan anlayabiliyoruz. Neden? İşte hani zaten hem ölümcül hem enteresan. Hani dünya mitolojilerine baktığımız zaman yılanın her zaman bir yeri vardır. Ama mesela tilki figürü, hani tilkiye çok az rastlıyoruz. Hani Japon mitolojisine gitmen lazım mesela tilkiyle daha çok karşılaşmak için. Yani Amaterasu'yu falan şey yapman lazım, incelemen lazım. Bu bölgedeki inançlar, bu bölgedeki eğer bir inanç sistemi olduğunu düşünüyorsak biz, en çok kullanılan semboller üzerinde de biraz tartışmamız gerekir.
Tabii ki de öyle. Tabii ki de öyle. Tartışmamız gerekir. Şimdi tilkiyi nereden öğrendiniz? Ya da tabii bu daha çok flora ve fauna ile alakalı bir durum. Hani o bölgede yetişiyor muydu, var mıydı ya da bu insanlar, o zaman şunu da söyleyebilirsin. Demek ki bu insanlar bir yerden bir yere geliyorlardı. Burası ulu bir yer olduğunu düşünüyorlardı ve buradan başka bir yerden
Nasıl
geliyorlardı.
bir haç noktası da olabilir.
Mesela bir Kabe gibi de
Aynen.
olabilir. Yani demek ki oradan buraya gelmiş. Mesela orada bulunan yerde tilki görülüp çizilmiş olabilir. Hani
Veya bu az önceki anlattığın işte İsa kültüdür. İsa diyorum. Osiris, Siris kültüdür. İşte Dionysian işte kültüdür falan. Aslında ki bu bölgedeki yani ana tapınım şeylerinden biri, yani mesela Kürtlerin bazıları her zaman daha öne çıkar diyorduk ya, normalde mitoloji tarihine veya dinler tarihine baktığımızda bu anın ve işte hani diğer yaratıkların öne çıktığını görürken, mesela Göbekli Tepe'deki oluşan kültün veya oluşan mitolojinin ön kahramanlarının yılan olduğunu ve yılanın yani yılanı biz normalde ne olarak biliriz Cancığım? Yılan daha şeydir, kötücül bir şeyi temsil eder. Yani yılanın yani bize anlat, bizim gördüklerimizden, yani Kur'an'a bakıyorsun, işte şeye bakıyorsun, İncil'e bakıyorsun veya daha geriye gidiyorsun, işte o Yunan mitlerine bakıyorsun. Yılan, ya İskandinavya'ya gidiyorsun, İskandinavya'da da yılan kötü, anlıyor musun? Fakat mesela buradaki kalıntılarda bunun hani daha farklı yönde bir bakış açısı veya yaklaşımla da buralara kabartma olarak yapılmış olduğunu görebiliriz ya, aslında yılanın, mesela bir yılan ve boğanın kapışmasını sembolize eden bir şey var. Ne denir ona? Bir sütun var ve yılan bundan galip gelerek çıkıyor. Yani bir galipmişçesine çizilmiş. Hani burada hani kötülüğün galip geldiğinden ziyade hani bu kötücül bir simge ise eğer, bunu niye bu kadar fazla kullanılmış? Ki
Şimdi
kötücül simgeler genelde bu kadar fazla kullanılmaz.
şöyle düşün, bir de biliyorsun bu kendini yiyen yılan figürü vardır.
Ouroboros.
Aynen. Ama bu kötü bir simge değildir baktığın zaman. Yani yılan her zaman kötülüğü temsil etmez. Bir hayat
Tabii tabii işte
döngüsü de bir hayat şimdi
o döngüden bahsediyorsak, yani burada kullanış biçimi de mesela hani kötücül bir varlık olmasından ziyade hani daha iyi bir şekilde şey edilmiş oluyor. Ne derler ona?
temsil edilmiş oluyor.
Nasıl diyeyim? Temsil edilmiş oluyor.
Tasvir edilmiş oluyor. Tabii
Tasvir
ki de
edilmiş oluyor. Temsil edilmiş oluyor.
tabii ki de öyle işte. Zaten üzerinde bu kadar kafa yormamızın sebebi de bu. Hani hem kötü diye bizim hep düşündüğümüz bazı tabuları değiştirmesi, hem de işte daha önceden çok fazla alışık olmadığımız, yani mesela tilki dinler tarihinde çok fazla yeri yoktur. Yani tilkinin orada olması, işte
İçin biraz
insanların
Asya'ya gitmemiz gerekiyor. Yani Asya'nın uzak Asya'ya gitmemiz gerekiyor. Orada daha çok karşımıza çıkıyor.
evet.
Hani buradaki bu figürün en çok kullanılan ikinci figür olması mesela, hani bilmiyorum,
Tabii ki.
belki estetik kaygısıyla veya işte tilki figürünün, ejderha figürünün veya en fazla yılan figürünün kullanılmasının sebebi hani illaki tabii ki de anlamı vardır. Hani şey demiyorum, ben anlamı yoktur da şu şekilde de bir bakış açısı geliştirebiliriz. Eğer şey yapmak istiyorsan, bir taşa bir sembol kazımak istiyorsan, boğayı yapmaktansa bir yılan figürü kazımak daha kolaydır.
Tabii ki de öyle. Ama yılanın boğayı gelmesi O daha büyük mesela, daha büyük bir şey. Şimdi boğa aslında birkaç kez yeniliyor. Biliyorsun Mitra bir boğayı öldürür. İşte aynı şekilde İsa bir boğayı öldürür. Şimdi dünyanın boğanın boynuzları arasında durması gibi bir mit var. Dolayısıyla boğayı öldürmek bir nevi dünyayı değiştirmek değil midir bu açıdan baktığında?
Tabii yani hani
Yılanın boğayı öldürmesi dünyanın yeni bir döngüye gireceğini göstermez mi aslında bir yandan baktığında? Şimdi de bu yönü var. Hani aslında mit yorumlarken bizim yapmış olduğumuz ya da işte bizim yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi karşılaştırmalı metot. Hani böyle de olabilir, böyle de olabilir demek. Şimdi Akbaba kesin ölümü simgeliyor değil mi? Onu bir kenara ayıralım. Akbaba kesin ölümü simgeliyor.
tabii o akbaba direkt zaten adamlar
Tamam.
tasvir etmiş. Ölüyor, alıyor. Yani büyük ihtimalle orada ölüleri yiyen akbabalar var yani.
Aynen
Alıyor,
öyle.
güneşe götürdüğünü sanıyorlar onu.
Aynen öyle.
Alıyor, güneşe çıkartıyor.
Şimdi dolayısıyla ölümü sembolize eden zaten bir şey var. Taşları sembolize, yani tanrıları ya da işte uluları sembolize eden taşlar konulmuş ortaya, bir 12 tane taşın yuvarlak oluşturmasıyla beraber bir alan inşa edilmiş ve bu tam ya yani bu çizimlerin, bu insan oymalarının her birinde de birer hayvan simgesi var. Şimdi demek ki antropomorfik bir inançtan bahsedebiliriz buralarda. Ne demek antropomorfik? Yani hayvan başlı ama insan bedenli tanrıların tasavvurundan bahsedebiliriz, tahayyülünden bahsedebiliriz. Homo religiosus, Mircea Eliade böyle adlandırıyor. Yani inanan insan bir şeyleri görmeyi ister. Yani inandığı şeyleri ya da inanmak istediği şeyleri görmeyi ister. Somutçuluk aslında bu. İnsanoğlunun somutçuluğu. İşte o yüzden Hazreti Muhammed'in hadisini sürekli gözümüze sokarlar. İşte sorarlar ona, derler ki şimdiki sahabelerin mi daha şanslı yoksa işte senden sonra yaşayacaklar mı? Ona der ki benden sonra yaşayacaklar. Çünkü onlar beni hiç görmediler. Hani onların cennete girme şansı daha büyük gibi bir hadis vardır. Dolayısıyla insan görmek ister. Görmediği bir şeye de inanmaz. Şimdi demek ki Göbekli Tepe'de sistematize etmeye çalıştıkları, yani metotlaştırmaya çalıştıkları şey, çevrede gördükleri hayvanların yaptığı işle bir inancı, bir düşünceyi sembolize etmek. İşte leş yiyen akbaba görüldü. Evet, ölüm tanrısı da bu olmalı.
Ölüp alıyor, güneşe
Aynen
doğru
öyle.
uçuyor. Tamam, gitti. Güneşe götürdü.
Aynen öyle. Ki
Parça
aslında
parça götürüyor.
yani aslında bak, o somut bir parça da olabilir. Belki de birisi, işte o yapıları yapan birisi gerçekten insan başı taşıyan bir akbaba gördü. Ki akbaba leş
Tabii
hayvanlarıdır.
kafayı almıştır, gitmiştir
Kafayı
yani.
almıştır, gitmiştir. Sonuçta büyük de bir hayvan. Kafayı
Tabii
almıştır,
canım, yani
gitmiştir.
çürümüş bir kafayı alıp taşıması çok da zor bir şey değil onun için.
Aynen öyle. Dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz? Daha ruhun bilincinde olmayan insanoğlu kafada bütün her şeyin bittiğine inanmış olabilir mi? İnanmış olabilir, çok normal. Demek
Tabii
ki
yani en çok işte gördüğümüz yer neresi,
aynen öyle.
gözümüzün olduğu yer, duyduğumuz yer neresi, kulağımdan duyuyorum, konuştuğum yer neresi, ağzımla konuşuyorum.
Yani
Ve hani
beş temel duyunun dördü kafada.
aynen öyle.
Yani bu demek ki her şey kafada. Onların gözünde böyle. O yani o sahne gerçek bir sahne de olabilir.
Ki zaten teyit sütunlarında bu teynin başın ayrı olarak yani atıyorum şey de yapılabilirdi. Yani düz bir sütun olarak da insanı temsil edebilirsin.
Mesela.
Fakat T sütununun mesela üst tarafının hani bildiğimiz T harfindeki üst taraftaki şeklinde olmasının sebebi kafa ve vücudun birbirinden ayrılmış olması yani hani.
Tabii ki de öyle. Tabii ki de
Burada
öyle.
bizim ruh olarak adlandırdığımız veya daha sonradan ruh olarak adlandırılacak olan şeyin aslında O çağdaki inançta kafanın olduğu bölgede olduğuna inanabiliriz biz buna. Hani söyleyebiliriz. Çünkü
Bir
ayrı
de
bir tınlanmış.
mesela kült alanlarının şöyle bir özelliği vardır. Kült alanları bütün mitlerin gerçek hayata uyarlandığı yerdir. Şimdi
Ya
aslında
olmayan bir şeyi hayal
yani
imkansız da bir.
inanan insanın tek istediği şey o mitsel zamanda kalmaktır. Bu mitsel zamanda kalmayı da yalnızca ritüeller aracılığıyla gerçekleştirebilir. İşte
Tabii
demin dedim ya,
mesela
bu spiritüel inançlarda mesela işte Alevilikteki 12 Muharrem orucu. Şimdi Muharrem orucu su yok, hiçbir şey yok. Neden? Çünkü 12 gün boyunca Hazreti Hüseyin işte susuz bırakılmış. O mitsel zamanı yaşamak istiyor. Anladın
tabii.
mı? O mitsel zamanı yaşamak istiyor. Ya da işte biliyorsun çok önemli bir psikolojik rahatsızlık stigmata. İşte İsa'nın çektiği acıları psikolojik olarak çekme rahatsızlığı. Bu da bir mitsel zamanı yaşamak. Hani
Stigmatı bilmeyenler için İsa'nın çarmıha gerildiği zamanki bu eli ve ya elinden sonraki bileklerinden çarmıha gerilir. Orada yaralar oluşmasıdır.
aynen, yaralar oluşur, kanar. Hani
Kanar.
dolayısıyla dediğim gibi inanan insan sadece mitsel zamanla birleşmeyi hedefler.
Tabii mesela bazı Hristiyan ekstremist toplulukların işte kurtuluşa sadece kendini kamçılayarak ulaşabileceğini ve İsa'nın çektiği acıları mesela hani bir kamçı
Mesela.
yoluyla kendine vurması da hani eksten hani bu senin anlattığın ritüellerle zaten ulaşabilir. Biz seninle yaptığımız konuşmalarda mesela geçen derde konuştuğumuz zaman mesela şu noktayı birbirinden şunu mesela konuşurken atladık. Bu toplumda şöyle bir şey söylemiştim ben sana dinlerin çıkış noktasında psikedelik
Evet.
psikedelik bitkilerin varlığından söz edebilir miyiz?
Bu
Neden
arada
olmuyor?
oraya bir parantez açayım. Onunla alakalı bir program yapacağız zaten, biliyorsun.
Yani buradaki mesela baktığımız zaman evet betimlenmiş, evet Tanrı'ya işte şeye götürülüyor, bir akbaba çıkıyor, yılan var, işte doğuran bir kadın var. Fakat bu ritüelleri yaparken mesela az önce söylediğim şeyde biranın da olduğunu biliyoruz. Yani bira hani biliyorsun ki vücudu ve düşünceyi etkileyen bir şey, bir alkol, bir içecek.
Tabii ki
Hani
çok fazla içersen.
çok fazla içersen yani dersin ki o Allah hani
Tabii ki.
çünkü Göbekli Tepe'nin coğrafi olarak kısmı konumuna baktığımız zaman mesela ben girdiğim zaman tüylerim diken diken oluyor mesela. Hani öyle bir yer hani bakıyorsun işte bir tepenin üstünde işte etrafında şeyler var, zeytin ağaçları var. Bu bakıyorsun uçurum var. İşte bir yoldan geliyorsun. Hani ve bunların hepsi birbirine baktığın zaman evet o akbaba o insan kafasını alıp uçurduğu zaman bunu şey yapabilir. Ne denir ona? Bu ciddi şekilde bunu görüp bunu taşa tasvir etmiş olabilir. Fakat bu yaşanırken herhangi bir madde altında olup olmadığını da bilemeyiz. Yani.
Bu bir. İkincisini de şöyle söyleyeyim. Şimdi bir ayin gerçekleştiriliyorsa rahip sınıfına ihtiyaç var.
Evet.
Peki o
Mesela
zaman
burada
tabakalaşmadan bahsedebilir miyiz?
İşte sınıf sisteminin olup olmadığını aslında burada bilemiyoruz. Yani
Mesela şimdi
hani
bütün
buraya ki ben en başında konuşurken mesela hani baktığımız zaman buraya kesinlikle bir tapınak veya burada bir kesinlikle inanç sistemi var demek de hani benim gözümde bir tık
aynen
gitmeden
öyle.
önce bu şekilde düşünüyordum ama ve lakin hani buraya gittikten sonra mesela hani bu fikrimde hani birazcık sallantı oldu. Neden? Hani çünkü baktığımız zaman hani çok şey bir alan. Nedir alan?
Ulvi.
Ulvi bir alan. Tamam. Eyvallah. Ama ve lakin yani daha ortada bir toplum. Yani dediğin gibi bir sınıfa ihtiyacın var bunu yapabilmen için. Bir
Aynen
rahip
öyle.
sınıfının olması gerekiyor. Bir ruhban sınıfının olması gerekiyor. Bir işte belirli başlı ritüellerin olması gerekiyor ve bu ritüellere dair biz şu an hiçbir şey bilmiyoruz veya burada yapılan ritüelin ne olduğunu düşünemiyoruz, bilmiyoruz. Şunu diyemiyoruz işte ortadaki bir adak taşı var. İşte İnkalara gittiğimiz zaman İnkaların ne yaptığını bilebiliyoruz. Bir kurban şeyi var ve bu kurban şey yapılıyor. Ne denir ona? İşte rastgele birini seçiyorlar veya işte bakire bir kadın seçiyorlar. Şu an hani tam ritüellerine ben hakim değilim de. Alıyorlar, öldürüyorlar. Veya işte yine İnkalara veya Azteklere gittiğimiz zaman yüzünde bir yara iziyle doğan veya doğum lekesiyle doğan bir insan direkt şey sınıfında oluyor. Benimdir ona şaman veya işte oradaki rahip sınıfına direkt alınıp o şekilde yetiştiriliyor. Fakat burada ona dair elimizde herhangi bir veri de yok. Yani evet burası bir tapınak olabilir ama bu tapınakta ne şekilde ritüel gerçekleştirildiği veya kimler tarafından yapıldığı veya biz Neolitik çağa baktığımız zaman evet diyoruz yani burası bir yerleşik hayata geçişin ilk sınır noktası da olabilir diyoruz. Ama diğer verilere baktığımız zaman arasında uçurum da var. Hani şimdi az önce dedik mesela burası bir haç yeri de olabilir. İnsanlar burada kalmayabilir.
Evet.
Veya atıyorum burası bir haç noktasıysa neden üstünü kapatıp daha sonradan farklı bir yere göç etmek zorunda kalıyorlar? Hani eğer
Tamam.
orada bir yerleşik hayat yoksa eğer niye üstünü kapamakla uğraşıyorlar burada?
Bir soru daha var. Ki bu en önemli soru. Göbeklitepe ile Urfa merkezi arası 11 kilometre değil mi? 11 kilometre miydi?
22 kilometre.
22 kilometre. Şimdi Harran'la peki arası ne kadar biliyor musun?
Hiçbir fikrim yok.
Hadi diyelim o kadar, onda da o kadar. Şimdi kült alanının üstü kapatıldıktan sonra çok tabii zaman geçiyor. Bütün tek tanrının dinlerin atası İbrahim, Hazreti İbrahim oradan çıkıyor mesela. Yine aynı yerden çıkıyor. Aynı topraklardan.
Her yer yani her taraf ulvi şey yani hani Urfa'ya baktığınız zaman şimdi hani sadece
Tekrar
arka inançlara bakmamıza gerek yok mesela hani
başka bir şey söyleyelim. İsa'nın dilini konuşan Süryaniler. Biliyorsun Aramca konuşuyorlar. İşte Mardin'de yaşıyorlar.
evet veya hani yani çok önemli iki tapınak olarak gördüğümüz şey Deyrü'z-Zafer Han ve Mor Gabriel de vardı. Ben yani Mor Gabriel'e gidemedim. Çok içimde kaldı. Mesela Deyrü'z-Zafer Han'a gittiğimde de aynı şeyle karşılaştım ben. Deyrü'z-Zafer Han da Göbekli Tepe ile coğrafi olarak aynı şeyi yapıyor. Yani aynı şekildeler aslında medeniyetten daha uzak ve bir tepenin üstünde.
Ya
Yani
düşünsene şimdi bunlar mesela çok o enteresan şeyler. Hani üzerinde konuşulması gereken tabii ki de bir sürü yani inanılmaz geniş bir konu bu. İşte ortaya çıkaranlar, bundan sonra ortaya çıkarılanlar, sergilenenler, sergilenmeyenler, daha ortaya çıkmayanlar. Çünkü biliyorsun 3 tane daha şey tespit ettik, galeri tespit ettik. Ondan sonra işte yakında onların da kazıları başlayacak. Yani burası komple bir kült alanı. Komple bir kült alanı. Yani o bölge
o bölge komple.
komple bir kült alanı. Yani
Komple yani hani
kutsal
baktım.
şehir.
Ya zaten yani İslam inancına baktığımız zaman mesela da bunu da görüyoruz. Yani peygamberler şehri olarak adlandırılan bir bölgeden bahsediyoruz.
Evet.
Peygamberler şehri olarak adlandırılıyor. Yani işte ateşe atıyorlar adamı. Ateş şeye dönüşüyor, suya dönüşüyor. Yani bu bölgede hepsinin bu bölgede yaşanıyor olması aslında bize buranın hani nasıl diyeyim buranın diğerlerinden bir farkının olacağını gösteriyor. Hani şeye baktığımız zaman mesela Türkiye coğrafyasını ele alalım. Bir İzmir'de neden değil? Karada neden değil? Bir Bayburt'ta neden değil yani? Neden
Neden
o
Urfa?
bölgeden çıkıyor?
Neden
Neden
Urfa?
Urfa Mardin
Çünkü
bölgesinden?
aslında şöyle mantıklı bir cevap verebiliriz. Burası bereketli Hilal bölgesinin zirvesi. Yani bölge buradan başlıyor. Fırat ve Dicle burada doğuyor yani öyle söyleyeyim. Yani bu zaten hani yani bazı şeyleri anlatmak için yeterli bir şey.
Ya tabii ki ama ve lakin yani biz bunu eğer bir din tarihi olarak inceliyorsak hani bu yeterli bir sebep olarak aslında karşımıza çıkmıyor.
Tabii ki
Hani
de
evet
öyle.
iyi bir sebep ama hani daha verimli olan topraklar var mıdır? Daha verimli olan topraklar vardır abi.
Tabii ki de var canım. Yani verimli olan toprak olmaz mı? Daha hani neleri var yani?
Daha neleri var yani hani? Niye buradan mesela? Bu çok enteresan ve zor bir soru ve buna hani kesin veya net bir cevap bulmamız bence imkansıza yakın. Yani bu
Evet.
imkansız değil. Fakat buna kesin bir cevap bulmamız imkansıza yakın.
Evet.
Hani ya Göbekli Tepe'de mesela şu an bizim bu konuştuğumuz Göbekli Tepe'deki ABCD yapılarının karşı tarafında şimdi yeni bir kazı alanı da var.
İşte
Mesela oraya
onu
gidip
dedim ben de işte.
hani bakalım oradan neler çıkacak. Yani aynı semboller mi çıkacak yoksa bu gördüğümüz sembollerin bir devamı mı çıkacak veya işte görmediğimiz farklı semboller mi çıkacak? Ya mesela şey de var yani ondan konuşmayı da şey yaptık, atladık. Burada aslında güneş ve ay ile alakalı işte kireç taşından yapılma büyük bir taş da var.
İşte şimdi
Yani böyle
mesela
bir
hani
görüş de var yani. Yani burada bütün hepsi birbirine sentez şekilde şimdi bakıyorsun işte naturalizm olabilir, bakıyorsun işte totemik bir inanç da var, sütunlar var. İşte bakıyorsun diğerine dair şeyler de buluyorsun. İşte güneş var, ay var, hayvanlar var, işte kadın figürü var, erkek figürü var. Yani var da var bu bölgede abi. Hani bu yani şöyle bir eğer burayı en eski şekilde ele alırsak ben şöyle bir düşünce yapısına bürünürüm mesela. Biz burayı en eski şekilde eğer ele alırsak mesela en eski yerse burayı kapatıp insanlar buradan göç ettiler mi? Ettiler. Burada insanlar yaşamayı kestiler ve başka bir yere göç ettiler. Ha, bunun nedenini bilmiyoruz. Ama velakin bildiğimiz şey şu. Buradan giderken insanlar buranın üstünü kapatarak gittiler. Ve ya, dağıldılar etrafa. Ben hayalimde öyle şey yapıyorum yani. Dünyanın her yerinde işte bir kısmı sağa gitti, bir kısmı sola gitti. Hani bir kısmı çapraza gitti, bir kısmı yukarıya gitti. Farklı farklı yerlere gitti ve gittikleri yerde aslında bu dini inançlarının belirli parçalarını götürüp bizim daha sonradan adlandırdığımız yani bu mitoloji veya dinler tarihinde daha sonradan karşımıza çıkacak sembolleri aslında bu bölgeden çıkıp etrafa da dağılmış olabileceği sonucu çıkıyor. Ya bu illa kendi hepsi buradan çıkmış demek değildir. Daha önce de konuştuk. Bunu A noktasıyla B noktasındaki iki sembolün birbirine aynı olması bunun birinden diğerine gittiği anlamına gelmez. Yani dünyanın iki aynı yani farklı yerinde ateş bulunabilir. Yani birinde A kişisi bulmuştur, birinde B kişisi bulmuştur. Bu A bunu daha önceden bulmuştur, B daha sonradan bulmuştur. Fakat herhangi bir ikisinin arasında bir etkileşim olmasına da gerek yoktur. Ama ve lakin hani burada baktığımız zaman hepsinin bir arada olması bu ve yani Türkiye gibi bir coğrafyanın içinde bu etrafa dağılmış şekilde geliyor. Hani biliyorsun işte Arabistan'a gitmiş. Veya işte farklı bir Suudi Arabistan'a gitmiş, işte atıyorum Avrupa'ya gitmiş. Yani var da bak hani bu hani 100 senelik bir süreçten bahsetmiyorum tabii. Hani 1000 senelik bir süreç de, 2000 senelik de, 3000 senelik süreçte Stonehenge olan kadar kısmından bahsediyorum. Hani buranın kalıntılarının etrafa yayılmasıyla da bir hani nasıl diyeyim sana bir ağacın kozalak patlar ve her tarafa dağılır ya. Hani o betimlemeyle de gidebiliriz burada aslında.
İşte onu diyorum ben de. Yani bu insanlar burayı kapattıktan sonra dağıldılar. Dünyanın çeşitli yerlerine gittiler. Dolayısıyla inanç yanlarına taşındı. Şimdi inanç, dil, din bunlar taşınabilir şeyler. Bunlar geçişkenlik gösteren şeyler. Dolayısıyla aslında Göbekli Tepe'nin bir kaynak olduğunu söylemek bu anlamda yanlış olmaz. Ya da Göbeklitepe'ye gelen insanların bu inançları taşıması yanlış bir ifade olmaz. Gayet normaldir. Aslında burada tabii bu kadar uzun konuştuktan sonra şunu söylemek gerekiyor. Bu yapı ülkemizin yani dünyaya anlatabileceği en ciddi şey. En ciddi şeylerden biri. Gerçekten hani bunda artık bundan üstü yok. Yani şu anda dünyanın en eski tapınım noktası burası. Ve
En
biz
eski
bunu
yerleşim yeri burası olabilir.
aynen öyle, burası olabilir. Ve biz bunu Atiye gibi bir diziyle çöp ettik.
Ya Stone Age örneğine bakıyorsun mesela. Arasında kaç bin sene var dedik? 7 bin sene mi vardı arasında? Arasında 7 bin senelik bir uçurum var. Fakat Stone Age'in mesela dizilerde, filmlerde, işte ne bileyim görsel medyada veya işte yazılı medyadaki veya yazılı roman hikayelerdeki kullanımına baktığımız zaman yani hani biz bazı şeyleri pazarlamayı beceremiyoruz ya. Hani şimdi Stonehenge'le alakalı şeylere bakıyorsun. Yok işte uzaylılar iniyor, bir şey oluyor böyle. Thor'u izliyorsun. Thor böyle oradan oraya Stonehenge bağlantısını sağlıyor falan. Yani bizim ya Göbekli Tepe'ye ait hani adam akıllı kendi yani bir belgeselimiz bile yok ya şu an. Hani geldim Morgan Freeman yani tamam yaptı bir şeyler. Tabii ki de belgeseller var. Ama daha yani daha ağır ağır, daha böyle belgesel belgeselimsi güzel bir işimiz bile olmadığını düşünüyorum ben. Hani çok üzücü bir durum aslında bu da yani.
Aynen öyle. Yani dar çakması bir senaryo ya. Gerçekten elimizde çok iyi tanıtabileceğimiz muazzam bir yapıyı gerçekten çökerttik. Yani işte her şeyden koymaya çalışırken, tasavvuf da olsun, şu da olsun, bu da olsun falan derken, yani ben sadece birinci sezon izledim. Dedim ki daha gerek yok. Bu belli ki ana tanrıçaya doğru gidiyor. O yüzden dedim ben bunu seyretmeyeyim. Daha sonra alternatif gerçekler falan gelmiş. Yani hiç uğraşamam. Yine bir şeyi gerçekten çok kötü tanıttık. İkinci nokta Göbekli Tepe ile alakalı. Üzerine yapılan konstrüksiyon çok şey yapıldı, konuşuldu. Çok eleştirildi. Hayır, eleştirmeyin. Dünyanın bütün önemli açık hava yapıları bu şekilde korunuyor artık. Onu da yapan zaten dünyanın işte İsviçre'den gelmişlerdi galiba onu yapmak için. Çok önemli bir
Ben hala daha estetik olabileceğini düşünüyorum yani. Biliyorsun senin
başka
doğamda.
türlü ama başka türlü koruyamıyorsun işte. Evet, estetik
Ya
ama başka türlü
adam
koruyamıyorsun.
12 bin sene önce elindeki teknolojiyle Göbekli Tepe gibi bir yer yaptıysa sen de orayı farklı şekillerde işin kolayına kaçmadan oranın doğasına
Ama
uygun
işte
şekilde
işin ama işte
yapıyorsun.
işin kolayına kaçmak değil. Kancım öyle korunuyor. Yapacak bir şey yok.
İşte farklı metotları da olabilir diyorum. Tabii ki de korunması konusunda kesinlikle katılıyorum ve oradaki o tekniğin senin dediğin gibi hani yapılış amacı zaten oranın korunması.
Tabii ki.
Ama biliyorsunuz belirli başta estetik kaygılarımız olduğu
Evet.
için tarz noktaya giderken mesela hani özellikle hani diğer şeye baktığınız zaman ikinci kazı alanının olduğu bölgeye baktığınız zaman diyorsun ki yani buraya daha güzel bir şey yapılabilir diyorsun yani içinden. Hani daha estetik daha güzel bir şey yapılabilir diyorsun ki sadece burası da değil mesela yani hani bu servisle çıkılan yolda ve daha sonrasında işte servislere giderken veya aynen servislere giderken ki noktadaki yapılan işte o gölgelik olsun diye yapılan yollardır, caddır, cuttur bunların da daha estetik yapılabileceğini düşünebiliyorsun orada. Yani ahşap yapma abi oraya ya.
Evet.
Adamlar taşı dikmişler oraya anlıyor musun? Yani oraya ahşap yapma. Taştan bir şeyler yap. Taş işçiliğimiz. Yani gelişti adam piramit yapabiliyorsa eğer hani sen de oraya ahşap değil de veya işte aptalcana oraya çöp kovaları koymadıktan ziyade hani daha taştan daha oranın rengine uygun hani özellikle rengine uygun daha güzel materyallerden orayı yapabilirim diye düşünüyorum.
Ve
Tabii bu şahsi fikirdir yani.
Anmamız gereken son bir konu daha var. O da biliyorsun 2 gün önce 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları'nın yıl dönümüydü. Onu da anmadan geçmeyelim. Ben Twitter'da yazmıştım. Tekrarlayayım burada. Çanakkale Savaşı bize bir komutan verdi. Ve en azından yaşanabilecek, yani bu ülkede yaşanabileceğinin bir kanıtı olduğunu gösterdi. Ayrıca Yeniçeriler katılmadı Çanakkale Savaşı'na. O görsel beni çok yaraladı. Yani oraya Yeniçeriler falan.
Yeniçeri
1918'de
daha
yani
yani Yeniçeri
1915'te olmuştu. Yani 100 sene olmuştu Yeniçeri Ocağı kaldırılalı. O yüzden nereden baksan 100 sene olmuştu.
ama Yeniçeri sevgisini de ben pek yani bugünün konusu değil de anlamıyorum yani. Benim üstüm nereden bu kadar nefret eden bir toplumun yani bir insanın yani içinde bulunduğumuz coğrafyadaki gayrimüslimlere olan nefretimiz bu kadar fazlayken Yeniçerileri bu kadar sevmemiz de kendi içinde güzel bir paradoks oluşturuyor aslında.
Evet, o
Yani
yüzden hani
Çanakkale'yle ne alakası var yani? Buna
çok
inen, bunun bununla bağlantısı olan kişi Çanakkale'nin evliyalar tarafından kazanıldığını falan da söyler yani. Söylüyorlar da biliyorsunuz yani.
evet.
Evliyalar kazanmış. Orada 13 yaşındaki, 11 yaşındaki çocuklar ölürken.
Çocuklar ölürken.
Annemler. Evet.
Yani
Neyse ya, bu konusu değil yani, bunu almamız güzel
evet, biz
oldu.
sadece Mustafa Kemal Paşa'yı ve onun emrinde vuruşan 57. alayı, ayrıca orada işte
Merak etme.
tıbbiyelisi, idadilisi, ondan sonra ne bileyim 15 yaşındaki, 80 yaşındaki de orada çok önemli. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim kazandığımız tek cephe orası. Dolayısıyla aslında biz bu işi yapabiliriz götüren sürecin de başlangıcıdır. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Bize Çanakkale'yi geçirtmedikleri için çok teşekkür ederiz. Tabii yine bir nokta daha. Keşke daha iyi bir filmleri de yapılsa. Daha iyi en azından anlatımlar izlesek. Aynı şey Göbeklitepe için de geçerli. Dolayısıyla yakın dönemde inşallah daha iyi işler yapılır diye ben söyleyeceklerimi bitiriyorum kardeşim.
Umuyorum. Ben de umuyorum. Ben de teşekkür ediyorum bizi dinleyenlerden. Bizi dinleyenlere daha doğrusu.
Uzun dediğimiz
Bir
gibi,
sonraki programda o zaman görüşmek üzere.
evet, uzun zaman ara vermiştik. İnşallah bu artık daha sık devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.